Anna Karenina, Tolstoy. 9. kaset, 2. yüz. Sayfa 451. Kadın da sevimli sevimli gülümsüyor ve eliyle işaret ediyordu. Dolly ve çocuklarıydı bunlar. Alexey Aleksandrovich, Moskova'da hiç kimseyi, hele de karısının erkek kardeşini görmeyi hiç istemiyordu. Bu yüzden de şapkasını kaldırıp geçmek istedi. Ama Stepan Arkadyevich arabacısına durması için işaret etti ve karın içinde bata çıka Karenina doğru koştu. Neden bize haber vermedin? Epeydir mi buradasın? Dündüz odaydım. Tahtada Karen'in adını gördüm ama senin olacağın aklıma gelmedi, diyordu Stepan, başını arabanın kapısından uzatarak. Yoksa seni görmeye gelirdim. Seni gördüğüme çok sevindim, diye ekledi. Karları temizlemek için ayaklarını birbirine çarptı. Peki ama gelişini neden bize bildirmedin, diye üsteledi. Zamanım yoktu, çok işim vardı, diye karşılık verdi Alexey kuru bir sesle. Karıma bir merhaba de, seni görmeye çok istiyor. Alexey Aleksandrovich çok işleyen bacaklarını örten battaniyeyi katladı, arabadan inip kar üzerinde Darya Aleksandrovna'ya doğru yürüdü. Ne demek oluyor bu Alexey Aleksandrovich, neden kaçıyordunuz bizden? Dedi Dolly gülümseyerek. Çok işim vardı, sizi gördüğüme çok sevindim, dedi. Ses tonu buna sevinmediğini gösteriyordu. Nasılsınız? Peki sevgili annemiz nasıl? Alexey Aleksandrovich bir şeyler mırıldandı ve geçip gitmek istedi. Ama Stepan Arkadyevich onu tuttu. Ne yapacağız biliyor musun Dolly? Onu yarın akşam yemeğine çağır. Moskova'nın en seçkin aydınlarından Kozniçev ile Petsov'u da çağırırız. O gelin rica ederim, dedi Dolly. Saat 5'te ya da 6'da sizi bekleyeceğiz. Nasıl isterseniz. Peki sevgili annemiz nasıl? Epeydir. Alexey Aleksandrovich kaşlarını çatarak iyidir, dedi. Sizi gördüğüme çok sevindim, diye ekledi ve arabasına doğru yürüdü. Gelecek misiniz, diye seslendi Dolly. Alexey Aleksandrovich arabanın gürültüsü yüzünden Dolly'nin pek iyi duyamadığı birkaç sözcük mırıldandı. Yarın seni görmeye gelirim, diye bağırdı Stepan Arkadyevich. Alexey Aleksandrovich arabasına girip oturdu. Kimseyi görmemek ve tanımamak için iyice dibe çekildi. Ne ilginç adam, dedi Stepan Arkadyevich. Saatine bakarak karısına ve çocuklarına sevgisini belirten bir veda işareti yaptı. Sonra kaldırıma çıktı. Stiva, Stiva, diye seslendi Dolly kızararak. Stepan geriye döndü. Grisha ve Tanya'ya palto almam gerek. Bana para ver. Gerekmez. Benim ödeyeceğimi söylersin. Sonra yanından geçen bir tanıdığını selamlayarak neşeyle uzaklaştı. 7. Ertesi gün pazardı. Stepan Arkadyevich büyük tiyatrodaki bale provasına gidip Maria Chibisova'ya, kendi yardımıyla baleye alınmış güzel bir dansçıydı bu, bir gün önce söz verdiği mercan takıyı verdi. Koridorun karanlığında armağanın sevinciyle kıpkırmızı kesilen genç kadının güzel yüzüne bir öpücük kondurmayı bile başardı. Ayrıca gösteriden sonra onunla bir buluşma ayarlaması gerekiyordu. Ona balenin başında bulunamayacağını söyledi. Son perdede gelip yemeğe götüreceğine söz verdi. Stepan Arkadyevich tiyatrodan Ohotny pazarına gitti. Oradan akşam yemeği için balık ve kuşkonmaz aldı. Daha sonra Düsse Oteli'ne gitti. Orada iyi bir rastlantı sunucu görmek istediği 3 kişi kalıyordu. Bunlardan birincisi yurt dışından dönen Levin, Moskova'daki önemli görevinde şefi olan yüksek görevli, üçüncüsü de kesinlikle yemeğe götürmek istediği eniştesi Karenin'di. Stepan Arkadyevich güzel yemekleri severdi ama seçkin konuklarına lezzetli yemekler ve kaliteli içkilerden oluşan bir şölen vermekten de hoşlanırdı. O günkü yemek listesi çok hoşuna gidiyordu. Canlı tatlı su levreyi, kuşkonmaz, ana yemek olan nefis bir et kızartması ve ona uygun şaraplar. Konukları gelince Kitty ve Levin, bir kuzini, genç Şçarbatski, ardından onur konukları Sergey Kozniçev ve Alexey Aleksandrovich. Biri Moskovalı filozof, diğeri Petersburglu politikacı, başka bir konuk, 50 yaşlarında genç bir delikanlı, heyecanlı ve ilginç bir tür liberal, çenesi düşük müzisyen ve tarihçi Petrov bu topluluğu tamamlamalıydı. Petrov'un görevi Kozniçev ile Alexey Aleksandrovich'i kızıştırıp birbirine düşürmekti. Ormanın satışıyla ilgili ikinci taksit kasaya girmiş ve henüz harcanmamıştı. Dolly son zamanlarda çok sevimli, çok iyi görünüyordu. Bu akşam yemeğini düşününce Stepan Arkadyevich de çok seviniyor ve yaşamaktan büyük bir haz alıyordu. Ona hoş gelmeyen iki şey vardı. Ancak ikisi de gönlünden taşan sevinç dalgaları içinde yok olup gitmişti. Birincisi dün sokakta karşılaştıklarında Alexey Aleksandrovich'in soğuk ve sert tavrıydı. Karenin daha önce geldiği halde Oblonskileri görmemiş ve Moskova'da olduğunu bildirmemişti. Ayrıca Ronski ile Anna arasındaki ilişkilerle ilgili bazı söylentiler Stepan Arkadyevich'in kulağına da gelmişti. Kısacası Oblonski kadınla kocası arasında bir şeyler geçtiğini anlıyordu. mutluluğunun ufkunu karartan ikinci bulut, yani şefinin, aslında tüm yeni şefler gibi sabah saat 6'da kalkan at gibi çalışan ve aslarından da aynı titizliği isteyen korkunç bir adam olduğu söylentisiydi. Ayı lakabı ile tanınan yeni şef, alışkanlıkları Stepan Arkadievich'e çok benzeyen eski şefle taban tabana zıttı. Stepan dün büroya üniformasıyla gitmişti. Yeni şefi onun yanına oturup eski bir dostuymuş gibi konuşmuştu kendisiyle. Bu yüzden Stepan Arkadievich de ona redinkot giyip giymek zorunda sanıyordu kendini. Belki de yeni şefi onu iyi karşılayamazdı. Bu düşünce Stepan'ın aklını kurcalayıp duruyordu. Ama yine de her şeyin iyi gideceği konusunda bir duygu vardı içinde. Tümümüz erkek, tümümüz günahkar değil miyiz? O halde kızmak ve kavga etmek niye? Diye düşünüyordu otele girerken. Yanı yatık şapkasıyla koridordan geçerken, "Günaydın Basil," dedi uşağa. "Favorimi bıraktın. Levin 7 numarada değil mi? Beni götür lütfen. Sor bakalım yeni şef Kont Anichkin beni kabul edebilir mi?" "Peki," dedi Basil gülümseyerek. "Uzun zamandır buraya gelmediniz." "Dün gelmiştim ama öteki giriş kapısından girdim. 7 numara burası mı?" Stepan Arkadievich içeri girdiğinde Levin odanın ortasında tiverli bir köylüyle durmuş, elinde arşınla yeni yüzülmüş bir ayıyı ölçüyordu. "Bunu siz mi öldürdünüz?" diye bağırdı Stepan Arkadievich. "Güzel bir parça. Dişi ayı mı? Merhaba Arhip." Köylünün elini sıktı, şapkasını ve pardüsünü çıkarmadan bir koltuğa oturdu. Levin şapkasını alarak, "Pardüsünü de çıkarsana, otur biraz," dedi. "Hayır, zamanım yok. Bir dakikalığına uğradım," dedi Stepan Arkadievich. Önce pardesünün önünü açtı, sonra çıkardı. Tam bir saat oturdu. Levin'le avdan ve gönül işlerinden konuştu. "Yurt dışında neler yaptın anlat bana. Neredeydin?" diye sordu Stepan köylü çıktıktan sonra. "Almanya'ya, Prusya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye gittim. Ama büyük kentleri değil de yalnız küçük sanayi kentlerini gezdim. Oralarda pek çok yeni şeyler gördüm. Yolculuğumdan çok zevk aldım." "Evet, senin düşüncelerini bilirim. İşçilere yardım etmek istiyorsun." "Hiç de değil. Rusya'da işçi sorunu olamaz. Bizde tüm sorun çalışanların toprakla ilişkilerinde. Bu sorun orada da var. Ama orada yanlış yapılan pek çok şeyi düzeltmek önemlidir. Oysa bizde..." Stepan Arkadievich Levin'i ilgiyle dinliyordu. "Evet evet," dedi. "Belki haklısın. Ama ben çok huzurlu olarak döndüğüme seviniyorum. Ayı avla, çalış, bir şeyle ilgilen. Şçerbatski sana rastladığında üzgün olduğunu, ölümden söz ettiğini söylemişti bana." "Sahi mi? Ama ölümü düşünmeden edemiyorum," dedi Levin. "Gerçekten de ölmenin tam zamanı. Her şey boş. Açıkça söyleyeyim sana. Düşüncelerime ve işime çok önem veriyorum. Ama dünyamızın, yalnızca güneşten uzaya yayılan gaz kütlelerinin küçük bir demetinin üzerine yansıdığı bir gezegen olduğunu düşündüğüm zaman, düşüncelerimizin, yaptıklarımızın neler olduğunu düşündüğüm zaman, bir toz tanesi kadar... Aman dostum, bütün bunlar dünya kadar eski şeyler. Olsun, ama biliyor musun, insan bir kez açıkça bugün ya da yarın ölmesi gerektiğini ve geriye hiçbir şey kalmayacağını anlamaya başlayınca her şey anlamını yitiriveriyor. Önemli olarak gördüğüm şeyler aslında şu ayı postunu eski durumuna getirmek kadar anlamsız. Yine de insan yalnızca ölümünü düşünmemek amacıyla yaşamını avlanmakla ya da çalışmakla oyalanarak geçiriyor. Stepan Arkadievich onu dinlerken muzipçe tatlı tatlı gülümsüyordu. "Neyse, seninle aynı görüşteyim. Ama bir gün yaşam zevklerini uzun uzun aradığım için beni kınamamış mıydın? Bu kadar katı bir ahlakçı olmasana, yaşamda iyi şeyler de olabilir." Levin'in aklı karışıyordu. "Bilmiyorum, yakında öleceğimizi biliyorum yalnız." "Neden yakında?" "Ölümün düşüncesi yaşamın tadını kaçırıyor. Şu andaysa bu düşüncenin yaşamı daha sakinleştirdiği yatsınamaz." "Bense tam tersini söylüyor, insan kalan ömrünü neşeli geçirmeli diyorum. Ama gitmem gerek," dedi Stepan Arkadievich. Gitmek için ikinci kez yerinden kalktı. "Otursana," dedi Levin. "Bir daha ne zaman görüşürüz? Yarın gidiyorum." "Vay canına, aklım neredeydi? Geliş nedenimi unutuyordum az kalsın. Bu akşam kesinlikle bize yemeğe gelmelisin. Ağabeyinle eniştem Karenin de gelecek." "Burada mı o?" diye sordu Levin. Az kalsın Kitty'yi soracaktı. Kış başında genç kızın Petersburg'da bir diplomatla evli olan ablasının yanına gittiğini duymuştu. Moskova'ya dönüp dönmediğini bilmiyordu. Ama yine de hiçbir şey sormamaya karar verdi. Olsun ya da olmasın. Önemli değil, gideceğim diye düşündü. "Gelecek misin?" "Tamam. Saat 5'te redinkotla." Stepan Arkadievich kalktı ve yeni şefinin yanına indi. İçgüdüsü onu yanıltmıyordu. Yeni ve korkunç şef dünyanın en kibar adamıydı. Stepan Arkadievich onunla öğle yemeği yedi. Görüşmeleri o kadar uzadı ki Alexey Alexandrovich'in yanına gelebildiği zaman saat 3'ü geçiyordu. 8. Alexey Alexandrovich kiliseden dönünce sabahı odasında geçirmişti. Gerçekten de acele yapılması gereken iki işi vardı. Öncelikle şu arada Moskova'da bulunan azınlıkların temsilciler kurulunu kabul etmek ve onları Petersburg'a yollamak, ikinci olarak söz vermiş olduğu gibi avukatına mektup yazmak. Temsilciler kurulunu kendisi çağırmıştı ama yine de ona bazı sıkıntılar ve tehlikeler yaratmaktan geri durmuyorlardı. Bu yüzden Alexey Alexandrovich onlarla Moskova'da karşılaştığına sevinmişti. Bu kurul üyelerinin kendi etkinliklerini ve görevleri konusunda en küçük bilgileri yoktu. Görevlerinin, gereksinimlerini ve içinde bulundukları durumu anlatarak hükümetten yardım istemek olduğuna saf saf inanıyorlardı. İsteklerinin ve bazı açıklamalarının karşı tarafın oyununa yarayacağını ve her şeyi bozacağını anlamıyorlardı hiç. Alexey Alexandrovich onları uzun süre alıkoydu. Dışına çıkmamaları gereken bir program çizdi ve onlar gittikten sonra da temsilciler kurulu ile ilgilenmeleri için Petersburg'a mektuplar yazdı. Bu işin başında baş yardımcısı Kontes Lidya Ivanovna olmalıydı. Temsilciler kurulu onun uzmanlık alanıydı. Kimse temsilcileri nasıl değerlendireceğini onun kadar iyi bilemez ve onlara doğru yolu gösteremezdi. Alexey Alexandrovich bunu bitirince avukata yazdı. Hiç düşünmeden ona tam bir hareket özgürlüğü veriyordu. Zarfın içinde Anna'nın elinden aldığı cüzdanda bulduğu Ronski'nin Anna'ya yazdığı üç mektubu koydu. Alexey Alexandrovich bir daha dönmemek üzere evinden ayrılıp avukatı hiç değilse bir insana niyetleri açtığından, özellikle bu yaşam sorununu bir belge sorununa dönüştürdüğünden bu yana kararını gittikçe daha çok benimsiyor ve bunu gerçekleştireceğine inanıyordu. Avukata yazdığı zarfı mühürlerken Stepan Arkadyevich'in bağırtısını duydu. Stepan uşakla tartışıyor ve geldiğini bildirmesi için üstülüyordu. Ne önemi var diye düşündü Alexey Alexandrovich. Ne yapalım? Ona hemen kardeşiyle ne durumda olduğumuzu söyler ve neden akşama yemeğe gelemeyeceğimi açıklarım. İçeri alın diye buyruk verdi yüksek sesle. Kağıtlarını toplayıp dosyaya koydu. Yalan söylediğini anlıyorsun. O evdeymiş diye bağırdı Stepan Arkadyevich. Kendisini içeri bırakmak istemeyen ama şimdi pardesüsünü çıkarmak için peşinden gelen uşakla konuşuyordu. Oblonski odaya girdi. Seni bulduğuma çok sevindim. Oysa umuyordum ki diye başladı neşeyle. Ayakta duran ve konuğun oturması için buyur etmeyen Alexey Alexandrovich soğuk bir sesle gelemeyeceğim dedi. Alexey Alexandrovich boşanmak istediği karısının kardeşine karşı soğuk bir tavır takınmasının uygun olduğunu düşündü hemen. Ama Stepan Arkadyevich'in ruhundan taşan saflık dalgasını hesaba katmamıştı. Stepan parlak ve açık renk gözlerini açmıştı. Neden gelemiyorsun? Bununla ne demek istiyorsun? Diye şaşkın şaşkın sordu. Olmaz, söz verdin. Hepimiz sana güveniyoruz. Bunun anlamı şu, aramızdaki akrabalık bağları kopmak üzere olduğundan evinize gelemem. Nasıl? Ne demek bu? Dedi Stepan Arkadyevich gülümseyerek. Bu, kız kardeşinize, karıma karşı bir boşanma davası açıyorum demek. Bunu yapmak zorunda kaldım. Ama sözlerini bitirmeye zaman bulamadı. Bu sözler Stepan Arkadyevich'in üzerinde Karen'in hiç ummadığı bir etki bırakmıştı. Oblonski derin derin içini çekti, bir koltuğa oturarak bağırdı. Alexey Alexandrovich, sen ne diyorsun? Yüzünde derin bir acı belirdi. Üzücü gerçeği. Özür dilerim ama buna inanamam. Hayır, inanamam buna. Alexey Alexandrovich oturdu. Sözlerinin umduğu etkiyi yaratmadığını görüyor ve ona her şeyi açıklamak gerektiğini anlıyordu. Oysa bu açıklama yapılsa bile kayınbiraderiyle ilişkilerinde bir değişiklik olmayacaktı. Evet, sonunda boşanmayı istemeye karar verdim, dedi. Sana bir şey söylememe izin ver Alexey Alexandrovich. Seni hayranlık duyulacak, dürüst biri olarak bilirim. Öte yandan da özür dilerim ama Anna'yı da tutarım. Çok iyi ve üstün bir kadın olduğu konusundaki düşüncemi değiştiremem. Bu yüzden de bana söylediklerine inanamam. Bir yanlışlık olmalı. Ah, keşke bir yanlışlık olsaydı. İzin ver, anlıyorum diye sözünü kesti Stepan Arkadyevich. Ama elbette, yani acele etmemeli, etmemeli, hızlı gitmemeli. Acele etmedim, dedi Alexey Alexandrovich. Hala soğuk duruyordu. Ama böyle bir durumda insan kimseye danışamaz. Kararım kesin. Korkunç bir şey bu, dedi Stepan Arkadyevich içini çekerek. Senden bir tek şey istiyorum Alexey Alexandrovich. Bunu yapman için yalvarıyorum. Dava henüz açılmadı sanırım. Hiçbir işe girişmeden önce karımı gör. Onunla konuş. Anneyi kardeşi gibi sever o. Seni de sever. Çok anlayışlı bir kadındır. Tanrı aşkına onunla konuş. Yalvarırım. Konuşacağını söz ver. Alexey Alexandrovich düşündü. Stepan Arkadyevich eniştesinin düşünmesini engellemeden ona sevgiyle bakıyordu. Onu görecek misin? Diye sordu sonunda. Bilmiyorum. Bundan kaçmak için özellikle evinize gelmedim. Bence artık ilişkilerimiz eskisi gibi olamaz. Bunun için bir neden görmüyorum ben. Akrabalık bağlarımızın dışında birbirimize karşı dostluk ve saygı duyduğumuzu düşünmeme izin ver, dedi Stepan Arkadievich. Alexei'nin elini sıktı. Bu kötü kuşkularının doğru olduğunu kabul etsek bile ne seni ne de onu yargılamak aklımdan bile geçmez. Ayrıca da ilişkilerimizin değişmesi için bir neden görmüyorum. Şimdi senden istediğimi yap, karımı görmeye git. Peki ama olaylara farklı bakıyoruz, dedi aynı soğuk tavırla. Neyse, artık bundan söz etmeyelim. Peki ama neden gelmek istemiyorsun? Örneğin bu akşam yemeğe gel. Karım seni bekliyor. Rica ederim, gel. Özellikle de onunla konuş. Eşsiz bir kadındır o. Tanrı aşkına dizlerine kapanıp yalvarıyorum sana. Madem bu kadar istiyorsunuz geleceğim, dedi Alexey Alexandrovich içini çekerek. Konuyu değiştirmek için her ikisini de ilgilendiren bir konuya geçti. Genç yaşına karşın çok önemli bir yere atanan Stepan Arkadievich'in yeni şefinde. Alexey Alexandrovich aralarında birçok konuda anlaşmazlık bulunan Kont Anichki'yi sevmemişti hiç. Şu anda da memurlukta yenilgiye uğrayan biri olarak yüksek yere atanmış bir memura karşı duyması olağan sayılan bir nefret beslemekten kendini alamıyordu. Peki onu gördün mü, diye sordu Alexey Alexandrovich kin dolu bir gülümsemeyle. Evet, dün mahkemeye geldi. İşini iyi bilen ve çok çalışkan birine benziyor. Kuşkusuz, ama çalışkanlığını neye harcıyor acaba? Bir şey yapmak için mi, yoksa daha önce yapılanı yeniden yapmak için mi? Ülkemizin en büyük derdi yönetimin kırtasiyeciliğidir ve bu kişi de bunun en değerli temsilcisidir. Doğrusu onda ne gibi kusurlar olduğunu bilmiyorum. Düşüncelerini de bilmiyorum ama iyi biri, diye karşı çıktı Stepan Arkadievich. Yanından geliyorum. Gerçekten hoş bir insan. Birlikte yemek yedik ve ona şey yapmayı öğrettim. Bilirsin ya, portakallı şarabı. Çok serinletici bir içkidir. Hayret, nasıl yapılacağını bilmiyordu. Çok hoşuna gitti. Yo, gerçekten eşsiz bir çocuk. Stepan Arkadievich saatine baktı. Aman tanrım, saat 4 olmuş. Daha dolgu işine gitmem gerek. Rica ederim yemeğe gel. Gelmezsen karımla beni ne kadar üzeceğini bilemezsin. Alexey Alexandrovich kayınbiraderini gelişinden çok farklı biçimde geçirdi. Söz verdim geleceğim, dedi üzgün üzgün. Yaptığım bu özveriyi çok takdir ettiğimi bilmelisin. Umarım pişman olmazsın, dedi Stepan Arkadievich gülümseyerek. Pardesüsünü giyip eliyle uşağın başına dokundu. Gülmeye başladı ve çıktı. Kapıya dönerek, saat 5'te değil mi? Özellikle Redingot'la gel, diye bir kez daha bağırdı. 9. Saat 5'i çalmış, ev sahibi göründüğü zaman birkaç konuk çoktan gelmişti bile. Stepan Arkadievich merdivende karşılaştığı Bay Petsov, Sergey Ivanovich Koznişev'le birlikte eve giriyordu. Oblonskilerin dediği gibi Moskova aydınlarının iki ana temsilcisiydi bunlar. Her ikisi de kişilikleri ve zekalarıyla çok saygıya değer kişilerdi. Aşağı yukarı hiçbir konuda anlaşamamalarına karşılık birbirlerine saygı duyuyorlardı. Anlaşmazlıkları düşüncelerinin farklı olmasından değil de aynı partiden olmalarından kaynaklanıyordu. En azından rakipleri böyle düşünürdü. Aralarında pek fark yoktu. Soyut tartışmalarında onları uyuşmazlıktan çok uyuşmaya yönelten hiçbir şey olmadığından, her konuda yalnızca anlaşmazlık içinde kalmayıp düzeltilemeyecek yanlışları yüzünden uzun süredir birbirlerini kızmaya, birbirleriyle alay etmeye alışmışlardı. Stepan Arkadievich yanlarına yaklaştığı zaman havanın güzelliğinden söz ederek içeri giriyorlardı. Çoktan gelmiş olan Oblonski'nin kayınpederi Prens Alexander Dmitrievich Çerbatski, genç Çerbatski, Trotsin, Kitty ve Karenin salondaydılar. Stepan Arkadievich o yokken salonda işlerin iyi yürümediğini gördü. Çocukların yemeklerini odalarında yediklerini düşünen, gri ipek bir giysi giymiş olan Darya Alexandrovna, kocası olmayınca konuklarını nasıl canlandıracağını bilemiyordu. Tümü de orada toplanmış, ziyarete gitmiş papaz karıları gibi şaşkın şaşkın oturuyor, susup kalmış gibi görünmemek için konuşmaya çalışıyordu. Saf Trotsin bu ortamdan rahatsız olmuş gibiydi. Stepan Arkadievich'i karşılarken etli dudaklarında beliren bir gülümsemeyle, "Eh dostum, beni burada ne de hoş insanlar arasında bıraktın ya, Chateau de Fleur'de içki içmek daha hoşuma giderdi benim," der gibiydi. Yaşlı prens oturmuş Karenin'le gizlice alaylı alaylı bakıyordu. Stepan Arkadievich onun hemen çiğ balığına çağrılır gibi onuruna konuk çağrılan bir devlet adamına layık bir ad yakıştırdığını anlamıştı. Konstantin Levin göründüğü zaman kızarmamak için kendini tutan Kitty kapıya bakıyordu. Karenin'le tanıştırılmamış olan genç Çerbatski alınmıyormuş gibi görünmeye çalışıyordu. Karenin Petersburg'da bayanların da bulunduğu akşam yemeklerinde zorunlu olduğu gibi resmi elbise giymiş, beyaz kravat takmıştı. Stepan Arkadievich onun yüzünden yalnızca sözünü tutmak için geldiğini ama bunun onun için zor bir görev olduğunu anladı. Stepan gelmeden önce tüm konuklardaki soğuk tavrın nedeni onun varlığıydı. Stepan Arkadyevich salona girince geciktiği için önce özür diledi. Bütün gecikmelerin nedeni olarak göstermeye alıştığı prensin onu yine alıkoyduğunu söyledi. Prusya'nın Rusyalaştırması konusu açılarak Alexey Aleksandrovich ile Sergey Koznişev'i bir araya getirdi. Peskov da onlara katıldı. Oblonski, Trotsky'nin omzuna vurarak kulağına bir nükte fısıldadı, onu karısıyla yaşlı prensin yanına bıraktı. Sonra Kitty'nin güzelliğini övdü. Ardından da Şçerbatski'yi Karenin'e tanıştırdı. Kısacası herkesi öylesine rahatlattı ki salon cansız görünüşünden sıyrılıverdi. Konuşmalar canlandı, ateşlendi. Yalnız Konstantin Levin eksikti. Ama onun yokluğu tam yerindeydi. Çünkü Stepan Arkadyevich yemek salonundan çıkarken Porto ve Keres şaraplarının Leve'den değil de Depret'ten gelmiş olduğunu dehşetle fark etti. Arabacıya hemen Leve'ye gitmesini buyurdu. Bu iş bitince de salona girmeye hazırlandı. Yemek salonunda Konstantin Levin'le karşılaştı. "Gecikmedim ya." "Hiç gecikmez misin sen?" dedi Stepan koluna girerek. "Evin çok kalabalık mı? Kimler var?" diye sordu Levin. Elinde olmadan kızarmıştı. Eldiveniyle şapkasının karlarını temizliyordu. "Tümü bizimkiler. Kitty burada, gel. Seni Karenin'le tanıştıracağım." Stepan Arkadyevich liberal olmasına karşılık Karenin'le tanıştırılmanın nedenli gurur okşayıcı olduğunu biliyor, bu yüzden de en iyi dostlarına bu zevki tattırıyordu. Oysa Levin şu anda kendisine verilen onuru değerlendirecek durumda değildi. Ana yolda gördüğü o kısacık anı saymazsak Kitty Vronsky ile karşılaştığı o unutulmaz geceden bu yana görmemişti. İçinden bu akşam onunla burada karşılaşacağını bildiği halde düşüncelerinde özgür olabilmek için kendisini bunu bilmediğine inandırmaya çalışmıştı. Şimdi ise onun burada olduğunu öğrenince içinde öyle büyük bir sevinç ve korku duymuştu ki soluğu kesilmiş, kafasındaki bir yığın şeyi söyleyememişti. Nasıl acaba o? Nasıl acaba? Eskiden olduğu gibi mi yoksa arabada gördüğüm gibi mi? Ya Darya Aleksandrovna gerçeği söylediyse? "Lütfen Karenin'le tanıştır beni," dedi güçlükle. Kararlı ve umutsuz adımlarla salona girdi. Onu hemen fark etti. Ne eskisi gibi ne de arabada görmüş olduğu gibiydi. Bambaşkaydı Kitty. Korkmuş, çekingen, sıkılmış gibi görünüyordu. Bu durumu onu daha da çekici yapıyordu. Salona girdiği anda Levin'i görmüştü. Onu bekliyordu, mutluydu. Ama Levin, ev sahibesine yaklaşıp da ona yine baktığı an heyecanı öylesine arttı ki neredeyse ağlayacaktı. Kızardı, sarardı, yine kızardı, sonra onun yanına gelmesini bekleyip dudaklarını belli belirsiz kımıldatarak öylece kaldı. Dudaklarının hafifçe titremesi ve gözlerinde bakışlarına daha da parlaklık veren o buğu olmasa, konuştuğu zamanki gülümseyişi oldukça sakindi. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Umutsuz bir kararla Levin'in uzattığı eli soğuk eliyle sıktı. "Siz beni görmediniz ama ben sizi gördüm," dedi Levin sevinçle. "Gardan Yerguşova'ya giderken gördüm sizi." "Ne zaman?" dedi şaşırarak. Levin yüreğinin sevinçle dolup taştığını hissederek "Yerguşova'ya gidiyordunuz," diye yineledi. Böylesine duyarlı bir yaratığı canlandıran duyguların saflığından nasıl da kuşku duyabildim. "Evet, Darya Aleksandrovna gerçeği söylemiş galiba," diye düşündü. Stepan Arkadyevich kolundan tutup Karenin'in yanına götürdü Levin'i. "Tanıştırmama izin verin." Sonra adlarını söyledi. Alexey Aleksandrovich soğuk bir tavırla Levin'in elini sıkarken "Sizi yeniden gördüğüme çok sevindim," dedi. "Demek tanışıyorsunuz," diye şaşkınlıkla sordu Stepan Arkadyevich. "Trende 3 saat birlikte olduk," dedi Levin gülümseyerek. "Ama maskeli balodan çıkarmış gibi merakla ayrıldık birbirimizden. En azından ben öyleydim." "Ya evet, lütfen," dedi Stepan Arkadyevich yemek salonunu göstererek. Beyler salona geçip masaların başına yaklaştılar. Masaların üzerlerinde 6 çeşit vodka, yanında küçük gümüş bıçaklarla ya da bıçaksız bir o kadar peynir, değişik havyarlar, ringa balığı, her çeşit konserve ve kızarmış küçük Fransız ekmekleri bulunuyordu. Erkekler vodkaların ve mezelerin önünde duruyorlardı. Sergey Ivanovich Koznişev, Karenin ve Peskov arasında konuşulan Polonya'nın Ruslaştırılması konusu yemeği beklerken eski hızını yitirmişti. En soyut ve en ciddi bir tartışmayı sona erdirmek için hiç beklenmedik bir anda ortaya ince bir espri atarak tartışanların heyecanlarını yatıştırmayı herkesten daha iyi bilen Sergey Ivanovich yine aynı yola başvurdu. Alexey Aleksandrovich, Polonya'nın Ruslaştırılmasının yalnızca Rus yönetiminin bu ülkede uygulamaya koyacağı yüksek ilkelerle gerçekleşebileceğini kanıtlamaya çalışıyordu. Peskov ise bir ulusun başka bir ulusu kabul edebilmesi için öteki ulustan olan insanların nüfusça daha yoğun, daha kalabalık olması gerektiğini savunuyordu. Koznişev bazı kısıtlamalar getirerek her iki düşünceyi de onaylıyordu. Salondan çıkarken tartışmaya son vermek için gülümseyerek şöyle demişti. Yabancı halkları Ruslaştırmak için bir tek yol vardır. Olabildiğince fazla çocuk yapmak. Benim düşüncem budur. Bu konuda kardeşimle ben kötü davranıyoruz. Sizlere gelince beyler, Stepan Arkadyeviç, özellikle siz gerçek yurtseverler gibi davranıyorsunuz. Kaç çocuğunuz var? Diye sordu ev sahibini. Neşeyle gülümseyerek ona küçük bir kadeh uzattı. Başta Stepan Arkadyeviç olmak üzere herkes gülmeye başladı. Peynir yiyerek ve kendisine uzatılan küçük kadehe beğendiği vodka doldurarak ''Evet evet, en iyi yolu budur.'' dedi. Bu şaka tartışmayı neşeli bir biçimde sona erdirdi. ''Bu peynir fena değil, ister misiniz?'' diye önerdi Oblonski. Sonra Levin'e döndü, sol kolundaki pazosunu yoklayarak ''Hala spor yapıyor musun?'' diye sordu. Levin gülümsedi, kolunu kastı, Stepan Arkadyeviç'in parmaklarının altında çelik gibi sert ve yuvarlak bir çıkıntı ince kumaşın altından kalktı. ''Ne pozu, Samson gibi.'' Avlanma konusunda fazla bilgisi olmayan Alexey Alexandrovich, ayağı avlamak için insanın çok güçlü olması gerek, dedi. Peyniri alarak örümcek ağı gibi incecik ekmek dilimlerini bölmeye başladı. Levin gülümsedi. Fazla güç gerekmez. Bir çocuk bile ayıyı öldürebilir. Ev sahibesiyle birlikte masadaki mezelere yaklaşmak için bayanların önünde hafifçe eğilerek biraz uzaklaştı. Kitty durmadan kayan mantarları bir çatalla boş yere yakalamaya çalışırken beyaz elini açıkta bırakan dantili silkeleyerek ''Sizin orada ayı var mı?'' diye sordu. Sözleri çok sıradanmış gibi görünüyordu ama o bunları söylerken sesinin tonu, dudaklarının, gözlerinin, ellerinin her hareketi Levin'e çok anlamlı görünüyordu. Kitty'nin sözlerinde bir yalvarma, içini açma, çekingen ve sevecen bir okşayış, bir söz, bir umut, açık bir aşk ilanı vardı. Levin'in mutluluktan soluğu kesiliyordu. Hayır, av için Tver iline gitmiştik. Dönüşte trende eniştenize, daha doğrusu eniştenizin eniştesine rastladım, dedi gülümseyerek. Çok tuhaf bir rastlantıydı bu. Neşeyle tatlı tatlı gece uyuyamadığını, kısa kürküyle Alexey Alexandrovich'in bulunduğu kompartmanına nasıl girdiğini anlattı. Kondüktör bir atasözüne karşın giysime bakarak beni dışarı atmak istedi. Ama o zaman ben üste çıktım. Adını unutuverdiği Karenin'e dönerek, ''Siz de kısa kürkümü görünce beni kovmak istemiştiniz. Ama yine de benden yana oldunuz. Bu yüzden minnettarım size.'' dedi. Alexey Alexandrovich mendiliyle parmak uçlarını silerek, ''Genellikle demir yollarında yolcuların yer seçme hakları iyice belirsilmez.'' dedi. Levin neşeyle gülümseyerek konuşmasını sürdürdü. ''Hakkımda kararsız olduğunuzu anladım.'' dedi. ''Kürkümü unutturmak için hemen ciddi bir konuşmaya girişiverdim.'' Bir yandan ev sahibiyle konuşan Sergey Ivanovich, bir yandan da kardeşini dinliyor ve ona yandan bakarak ''Bugün zafer kazanmış gibi görünmesinin nedeni nedir acaba?'' diye düşünüyordu. Levin'in kendini mutluluktan uçacakmış gibi sandığından haberi yoktu. Levin, Kitty'nin kendisini dinlediğini, onu dinlemekten hoşlandığını biliyordu. Bunun dışında hiçbir şey ilgilendirmiyordu onu. Bu odada, hatta bütün dünyada yalnızca kendisi ve Kitty vardı. Baş döndürücü bir yükseklikte olduğunu hissediyordu. Oysa aşağıda, çok uzakta, iyi yürekli, sevimli Karenin, Oblonski ve ötekiler vardı. Stepan Arkadyeviç sakin sakin, hiç sezdirmeden, sanki masada başka yer yokmuş gibi yaparak Kitty ile Levin'i yan yana oturttu. ''Buraya gelip otursana.'' dedi Levin'e. Yemek listesi Stepan Arkadyeviç'in çok meraklı olduğu yemek takımları kadar seçkindi. Marie-Louise çorbası çok nefisti. Çorbanın yanındaki ağızda eriyiveren küçük börekler çok güzeldi. İki uşakla kravat takan Matyev ustaca ve sessizce servis yapıyordu. Yemek her yönüyle çok başarılıydı. Kimi zaman genel, kimi zaman özel de olsa konuşma hiç kesilmedi. Yemeğin sonunda konuşma öyle koyulaştı ki beyler masadan kalkıp Alexey Alexandrovich'i bile coşturan konuşmalarını salonda da sürdürdüler. 10. Bir tartışmayı sonuna dek götürmekten hoşlanan Peskov, biraz haksız olduğunu hissettiğinden Sergey Ivanovich'in sözünü kestiğini anlayıp görüşünde direnmiyordu. Çorba içilirken Alexey Alexandrovich'i, ''Nüfus yoğunluğunu hiçbir zaman tek başına düşünmedim ben.'' dedi. Alexey Alexandrovich acele etmeden ağır ağır, ''Bence hepsi aynı kapıya çıkar.'' diye yanıt verdi. ''Bana göre en büyük etkiyi en ileri ulus yapacak.'' ''Bütün sorun burada.'' diye bağırdı Peskov kalın sesiyle. Öylesine rahat ve çok konuşuyordu ki sözlerine ruhunu katıyor gibiydi. Ama asıl sorun bu işte. Üstün gelişme nerede var? İngiliz mi, Fransız mı, Alman mı? En gelişmişi hangisi? Kim ötekini ulusallaştıracak? Ren bölgesinin Fransızlaştığını görüyoruz. Bu Almanların daha aşağı olması mıdır? Diye bağırdı. Hayır, burada başka bir yasa var. Bence etkili olan yan, gerçek bilgiye sahip olan yandır, dedi Alexey Alexandrovich kaşlarını hafifçe kaldırarak. ''Peki ama gerçek bilginin belirtisi olarak neyi gösterelim?'' diye sordu Petsov. ''Bu belirtilerin bilindiğini sanıyorum.'' dedi Alexey Alexandrovich. iyice biliniyor mu?" diye araya girdi Sergey Ivanoviç hafifçe gülümseyerek. "Şimdi gerçek bilginin yalnızca klasik olabildiği kesinlikle ortaya çıkmıştır. Ama bu ilkeye karşı olanlarla ondan yana olanların şiddetli tartışmalar yaptıklarını görüyoruz. Her iki yanın da düşüncelerini sağlam kanıtlara dayandırdıklarını yadsıyamayız." "Siz bir klasiksiniz Sergey Ivanoviç. Kırmızı şarap ister misiniz?" diye sordu Stepan Arkadyeviç. Sergey Ivanoviç ev sahibine bir çocuğun yaptığı gibi hoşgörüyle gülümseyip kadehini ona uzatarak "Ben yan tutmadan düşüncemi söylüyorum." diye yanıt verdi. "Yalnızca iki yanında ciddi kanıtlar ortaya attığını söylüyorum." diye sürdürdü Alexey Alexandrovich'e dönerek. "Gördüğüm öğrenim yüzünden bir klasiğim ben. Ama bu tartışmada kişisel düşüncemi söyleyemeyeceğim. Klasik eğitimlerin modern eğitimlerden daha üstün tutulduğunun nedenlerini iyi bilemem." "Doğal bilimlerin de eğitici ve öğretici bir işlevi vardır," dedi Petzold. "Genel yasalar çerçevesinde astronomiyi, botaniği, zoolojiyi ele alın." "Ben bu düşüncenize tümüyle katılamayacağım," diye karşı çıktı Alexey Alexandrovich. "Öyle sanıyorum ki dil eğitiminin dayandığı yöntemin manevi gelişmemize oldukça olumlu etki yaptığı yadsınamaz. Klasik yazarların birinci derecedeki manevi etkileri de yadsınamaz. Oysa ne yazık ki doğal bilimler öğretimine çağımızın felaketini hazırlayan zararlı ve yanlış öğretiler eklenmektedir." Sergey Ivanoviç araya girmek istedi ama Petzold güçlü sesiyle önüne geçti. Bu düşüncenin yanlışlığını ateşli ateşli savunmaya başladı. Sergey Ivanoviç karşısındakini başarıyla yeneceğinden emin olmalı ki sakin sakin dinliyordu. Karin'le dönüp kibarca gülümseyerek "Ama yine de," dedi, "şu ya da bu bilimin yararlı ve zararlı yönlerin tam olarak tartışmanın zorluğu yadsınamaz. Hangi öğretimin üstün olduğu sorununa gelince, klasik öğretimin az önce sözünü ettiğiniz manevi etkisi ya da daha açık söyleyeyim antinihilist etkisi olmasaydı böylesine çabuk ve keskin biçimde çözümlenemezdi." "Elbette. Klasik öğretimin antinihilist etkisi yapması gibi bir üstünlüğü olmasaydı daha iyi düşünür, her iki yanın kanıtlarını daha iyi tartardık," diye sürdürdü Sergey Ivanoviç gülümseyerek. "Her iki düşünceye de gönül verirdik. Oysa biz şimdi bu klasik öğrenim haplarının antinihilist iyileştirici gücü bulunduğunu biliyoruz ve korkmadan hastalarımıza veriyoruz. Bu iyileştirici güç olmasaydı ne olurdu acaba?" diye şaka ederek sözünü bitirdi. Sergey Ivanoviç'in hapları herkesi güldürdü. Özellikle konuşmanın başından beri boş yere bir neşelenme fırsatı çıkmasını bekleyen Trotsin şakanın tadına iyice vardı. Petzold'u çağırırken yanılmamıştı Stepan Arkadyeviç. Onun bulunduğu yerde ilginç konuşmalar hiç eksik olmazdı. Sergey Ivanoviç bu şakayı ortaya atıp tartışmayı bitirir bitirmez Petzold yeni bir konu buldu. "Hükümeti bizi rejime sokmakla suçlayamayız," dedi. "Hükümet aldığı önlemlerin yaratacağı sorunları düşünmediğine göre yönünü kamuoyuna göre saptamaktadır kesinlikle. Örneğin kadınların öğrenimi sorunu zararlı sayılmalıydı. Hükümet kadınlara kurslar ve üniversiteler açıyor." Konuşma hemen kadınların öğrenimi konusuna kayıverdi. Alexey Alexandrovic, kadınların öğrenimi sorununun kadınların özgürlüğü sorunuyla genellikle karıştırıldığını ve bu yüzden de bu öğrenimin zararlı sayıldığını açıkladı. "Bence bu iki sorun sıkı bir şekilde birbirine bağlıdır," dedi Petzold. "Kısır bir döngüdür bu. Kadın öğrenimi olmadığından haklardan yoksundur. Haklardan yoksun olmaları da öğrenim eksikliğindendir. Şunu da unutmamalıdır ki kadınların köleliği hem çok yaygın hem de çok eskidir. Bizler bizi öteki cinsten ayıran bu uçurumu anlamak istemeyiz çoğunlukla." Sergey Ivanoviç Petzold'un bir anlık durmasından yararlanarak "Haklar dediniz," diye başladı. "Kamu görevlerinden, jüridik, belediye danışmanlığı, genel kurul ve parlamento üyelikleri görevlerinden söz etmek istiyorsunuz elbette, öyle değil mi?" "Elbette. Ama kural dışı olarak kadınların bu görevlerde olduklarını kabul edelim. Sanırım siz deyimi yanlış seçtiniz. Bunlara haklar değil, görevler demek daha uygun olurdu. Herkes jüri üyeliği, belediye danışmanlığı, telgraf memurluğu yaparken bir görevi yerine getirdiğini bilir. Bu yüzden kadınların görev istediklerini söylemek daha doğru olur. Aslında bu da çok yasaldır. Bu nedenle erkekler gibi toplumsal çalışmaya katılmak istemeleri ilgiyle karşılanmalıdır." "Çok doğru," diye onayladı Alexey Alexandrovich. "Bence tüm sorun şuna dayanıyor. Kadınlar bu görevleri yerine getirebilirler mi, getiremezler mi? Öğrenip görmüş kadınlar çoğalıp yaygınlaştıkça bu kesinlikle olacaktır," diye araya girdi Stepan Arkadyeviç. "Görüyoruz bunu." Küçük gözleri alaylı alaylı parlayan ve uzun süredir konuşmayı izleyen prens, "Şu atasözü, bunun kızların yanında söyleyebilirim. Saçı uzun, aklı kısa, değil mi?" "Kölelikten kurtulmadan önce zencilere de söylüyorlardı bunu," dedi Petzold kırıcı bir sesle. "Ne yazık ki erkeklerin çoğu zaman görevden kaçtıklarını gördüğümüz halde kadınların yeni görevler istemelerini tuhaf buluyorum," dedi Sergey Ivanoviç. Öyle ama görevler ayrıcalıklar getirir. İktidar, para, onur gibi. Kadınların istedikleri de bunlardır, dedi Peskov. Bu sanki benim süt anne olmak hakkını istemem ve bu görev için bana verilmesi kabul edilmeyince kendimi aşağılanmış hissetmem gibi bir şey. Oysa kadınlara böyle bir ücret ödeniyor, dedi yaşlı prens. Trotsky kahkahalarla güldü. Sergey Ivanovich bu şakayı kendisi yapmadığını üzüldü. Alexey Alexandrovich bile gülümsedi. Evet ama erkekler emziremez, dedi Peskov. Oysa kadınlar... Nasıl? Ama bir İngiliz bir gemide çocuğunu emzirmiş, dedi yaşlı prens. Kızlarının karşısında böyle konuşmakta sakınca görmüyordu. Böyle İngiliz erkeği sayısı kadar da memur kadın vardır, dedi Sergey Ivanovich bu kez. Peki ama ailesi olmayan bir kız ne yapsın, diye araya girdi Stepan Arkadyevich. Peskov'u desteklerken aklından hiç çıkmamış olan Matmazel Chibisova'yı düşünüyordu. Darya Alexandrovna öfkeyle birden, bu kızın yaşam öyküsü iyice incelenirse ailesinin ya da orada kadınlara göre bir iş bulabileceği ablasının evinden ayrıldığı görülecektir, dedi. Stepan Arkadyevich'in hangi genç kızı kastettiğini anlamış olduğundan konuşmaya karışıyordu. Ama biz ilkeden, idealden yanayız, diye bağırdı Peskov kalın sesiyle. Kadın bağımsız, bilgili olma hakkını istiyor. Ama bunu başarmasının olanaksız olduğunu düşünerek sıkılıyor, üzülüyor. Beni kimsesiz çocuklar yurduna süt anne olarak kabul etmedikleri için ben de sıkılıyorum, üzülüyorum, dedi yaşlı prens. Trotsky çok neşelendi, kahkahalarla gülerken bir kuşkonmazın kalın ucunu salçanın içine düşürdü. 11. Levin ve Kitty dışında herkes konuşmaya katılıyordu. Önce bir ulusun başka bir ulus üzerindeki etkilerinden söz edilirken Levin elinde olmadan bu konuda öğrendiği düşünceleri anımsamıştı. Ama eskiden kendisi için çok önemli görünen bu düşünceler aklından düşteymiş gibi geçiyor ve artık onu hiç ilgilendirmiyordu. Hatta böylesine yararsız şeylerden söz edilmesi ona tuhaf bile görünüyordu. Kitty kendi açısından kadınların özgürlüğü ve öğretimi konusundaki tartışmalara katılmalıydı. Avrupa'da tanıştığı arkadaşı Varenka'yı onun ağır bağımlılığını anımsadıkça evlenmediği takdirde yazgısının ne olacağı konusunu kaç kez düşünmüştü. Ablasıyla bu konuyu kaç kez tartışmıştı. Ama şu anda kadın hakları onu hiç ilgilendirmiyordu. Özellikle Levin'le konuşuyordu. Bu yalnızca bir konuşma değil, aynı zamanda onları her an daha çok birleştiren, içinde bulundukları bilinmezlik karşısında içlerinde korkulu bir sevinç duygusu uyandıran önemli bir yaklaşımdı. Kitty kendisine arabada nasıl gördüğünü sorduğu zaman Levin önce ot biçmeden dönerken onu gördüğünü anlattı. Sabahın çok erken saatleriydi. Galiba yeni uyanmıştınız. Anneniz kendi köşesinde uyuyordu. Çok güzel bir sabahtı. Yolda yürürken kendi kendime dört atın çektiği şu arabayla kim geliyor acaba, diye düşünüyordum. Çıngıraklı iyi atlardı. Çabucak geçiverdiniz. Sizi bir an kapıdan gördüm. Şöyle oturmuş iki elinizle başlığınızın kurdelelerini tutuyordunuz. Derin düşüncelere dalmış gibiydiniz. O anda neler düşündüğünüzü bilmeyi çok isterdim. Önemli bir şey miydi düşündükleriniz? Neyse ki o sabah saçlarım fazla bozulmamıştı, diye düşündü Kitty. Ama bu anının Levin'in yüzünde uyandırdığı gülümsemeyi görünce onun üzerinde çok iyi bir etki bıraktığını anladı. Kızardı ve neşeyle gülmeye başladı. Gerçekten de anımsamıyorum. Levin, Trotsky'nin nemli gözlerine ve canlılığına bakarak Trotsky'nin ne kadar neşeli görünüyor, dedi. Onu uzun zamandan beri mi tanıyorsunuz, diye sordu Kitty. Onu kim tanımaz ki? Onu kötü biri olarak görüyorsunuz sanırım. Kötü değil, değersiz biri. Oysa yanılıyorsunuz, dedi Kitty. Ben de onun hakkında kötü de düşünüyordum. Ama yine de o dünyanın en sevimli ve en iyi insanıdır. Altın yüreklidir. Yüreğini nasıl öğrenebildiniz? Biz çok iyi dostuz. Onu çok iyi tanırım. Geçen kış bize gelişinizden. Az sonraydı, dedi suçlu bir tavırla ama güvenli bir gülümsemeyle. Dolly'nin bütün çocukları kızıla yakalanmıştı. Trotsky ablamı görmeye geldi. İnanır mısınız, dedi alçak sesle. Ablama öyle acıdı ki çocuklara bakmasına yardım etmek için kaldı. Tam 3 hafta geldi ve gerçek bir dadı gibi çocuklara bakmasına yardım etti. Ablasına eğilerek Konstantin Dmitriç'e kızıl hastalığı sırasında Trotsky'nin yaptıklarını anlatıyorum, dedi. Dolly kendisinden söz edildiğini anlayıp da tatlı tatlı gülümseyen Trotsky'ne bakarak evet çok iyi bir insandır o, dedi. Levin, Trotsky'ne yeniden baktı ve bu adamın ne kadar eşsiz biri olduğunu düşündü. Ve daha önce bunu nasıl anlayamadığına şaştı kaldı. Özür dilerim, özür dilerim, dedi neşeyle. Bir daha kimsenin hakkında kötü şeyler düşünmeyeceğim. Bunu söylerken duygularını içtenlikle açıklamış oluyordu. 12. Kadın hakları konusundaki tartışmada evlilikte hak eşitsizliği gibi bayanların yanında konuşulmaması gereken birkaç iğneleyici sorun vardı. Yemekte Peso pek çok kez bu sorunlara değinmiş ama Sergei Ivanoviç ile Alexey Alexandrovich onu tedbirli bir biçimde konudan uzaklaştırmışlardı. Ama masadan kalkılıp da bayanlar salondan çıkınca Pesov onların ardından gitmedi. Alexey Alexandrovich'e dönüp ona göre cinsler arasındaki eşitsizliğin temel nedenini açıklamaya başladı. Ona göre bu eşitsizlik yasaya ve kamuoyuna göre aldatan kadınla aldatan kocanın eşit olmayan biçimde cezalandırılmasından kaynaklanıyordu. Stepan Arkadievich hemen Alexey Alexandrovich'e yaklaştı ve ona sigara ikram etti. "Hayır, içmiyorum," diye yanıt verdi Alexey Alexandrovich sakin sakin. Bu konudan hiç korkmadığını göstermek istermiş gibiydi. Pesov'a dönerek, "Sanırım bu ayrıcalığın nedeni olayların temelinden kaynaklanıyor," dedi. Sonra salona geçmek istedi. Ama tam o anda Trovsin, "Priyachnikov'dan söz edildiğini duydunuz mu?" diye sordu. Şampanyadan iyice etkilenen Trovsin, üzerine çöken sessizliği bozmak için epeydir beklediği bu fırsatı heyecanla yakaladı. Onur konuğu olan Alexey Alexandrovich'e özellikle dönerek, "Vasya Priyachnikov," diye yineledi gülümseyerek. "Bugün bana bu adamın Tever'de Vetki'yle düello edip onu öldürdüğünü anlattılar." Bir uğursuzluk varmış gibi insanın hep ağrıyan bir yerini çarpması gibi Stepan Arkadievich kasten yaparcasına herkesin durmadan Alexey Alexandrovich'in duyarlı noktasına vurmak için yarış ettiğini hissetti. Eniştesini yeniden konudan uzaklaştırmak istedi ama eniştesi merakla sordu. "Priyachnikov neden düello etti?" "Karısı yüzünden namuslu biri gibi davrandı. Rakibini düelloya davet etti ve onu öldürdü." "Ya," dedi Alexey Alexandrovich aldırış etmeden. Kaşlarını kaldırarak salona geçti. "Geldiğinize çok sevindim," dedi Dolly korkak bir gülümsemeyle. "Sizinle konuşmak istiyordum. Şuraya oturalım." Kalkık kaşlarının yüzüne verdiği aynı aldırmaz tavrıyla Alexey Alexandrovich Darya Alexandrovna'nın yanına oturdu ve gülümsemeye çalıştı. "Ben de çok sevindim," dedi. "Beni bağışlamanızı isteyerek sizden izin rica edecektim. Yarın gitmem gerek." Darya Alexandrovna Anna'nın suçsuzluğuna kesinlikle inanıyordu. Yüzü solgundu ve zavallı dostunu mahvetmeye kararlı bu soğuk, duygusuz adamı gördükçe dudakları öfkeyle titriyordu. Alexey Alexandrovich'in gözlerine dimdik bakarak umutsuz bir kararlılıkla "Alexey Alexandrovich," dedi. "Size Anna'dan haber sormuştum ama bana yanıt vermediniz. O nasıl?" "Sanırım iyidir Darya Alexandrovna," dedi bakmadan. "Alexey Alexandrovich, bağışlayın. Biliyorum buna hakkım yok. Ama Anna'yı kardeşim gibi sever ve değer veririm. Rica ederim, yalvarırım. Aranızda neler var söyleyin bana. Onu neyle suçluyorsunuz?" Alexey Alexandrovich kaşlarını çattı, gözlerini kısarak başını eğdi. "Sanırım kocanız Anna Arkadievna olan ilişkilerimi değiştirmeye zorlayan nedenleri size anlatmıştır," dedi. Dolly'nin bakışlarıyla karşılaşmamaya çalışarak salonu geçmekte olan genç Çerbatski'ye öfkeyle baktı. "Hayır, hayır, buna inanamam," dedi Dolly. Kemikli ellerini olanca gücüyle sıktı. Dolly'nin heyecanı Alexey Alexandrovich'e de buluşuyordu. Kalktı, onu uysal uysal çocukların çalışma odasına dek izledi. Bir çakıyla delinmiş muşamba bir örtüyle kaplı masanın önünde durdular. "Söylediklerinize inanamıyorum, inanamıyorum," diye yineledi Dolly. Karşısındakinin kaçırdığı bakışlarını yakalamaya çalışıyordu. "Gerçekleri yatsıyamayız Darya Alexandrovna," dedi. "Gerçekler sözcüğüne basarak." "Peki ama ne yaptı Anna?" diye sordu Dolly. "Görevlerini unutup kocasına ihanet etti. Bunları yaptı," dedi. "Hayır, hayır, olanaksız bu. Hayır, yanılıyorsunuz," dedi Dolly. Elini şakağına götürüp gözlerini kapadı. Alexey Alexandrovich dudaklarının ucuyla soğuk soğuk gülümseyerek Dolly'ye aynı zamanda da kendisine kesinlikle inandığını belli etmeye çalışıyordu. Daha da canlanarak konuşmaya başladı yeniden. "Kadın da kocasına suçunu itiraf etmişse yanılmak çok zordur. Hele de 8 yıllık ortak yaşamın ve bir erkek evladının kendisi için hiç önemi olmadığını ve yaşamına yeniden başlamak istediğini söylemişse," dedi kırıcı bir şekilde. "Anna ile günah arasında bir ilişki bulunduğunu düşünmem olanaksız. Buna inanamıyorum." Bu kez doğrudan Dolly'nin heyecanlı yüzüne bakınca elinde olmadan dilinin çözüldüğünü hissetti. "Darya Alexandrovna," dedi. "Hala kuşku duyabilmek için neler vermezdim. Kuşku duyduğum zamanlar elbette zorlandım ama şimdikinden daha iyiydim. Kuşku duyarken bir umudum vardı. Oysa şimdi tüm umudum yok oldu. Yerini başka kuşkular aldı. Oğlumdan öylesine nefret ediyorum ki kimi zaman babası olduğuma bile inanmıyorum. Çok mutsuzum." Bunu söylemesine gerek yoktu. Darya Alexandrovna daha yüzüne bakar bakmaz bunu anlamıştı. Ona acımaya başladı. Dostunun suçsuzluğuna inancı sarsılmıştı. "Ah, ne korkunç, ne korkunç. Ama ayrılmaya karar verdiğiniz doğru mu?" "Son çare olarak buna karar verdim. Yapacak başka bir şey yoktu. Yapılabilecek bir şey kalmadı. Kalmadı diye yineledi Dolly yaşlı gözlerle. Hayır, yapılabilecek hiçbir şey kalmadı demek. Doğru değil. Durumunun en korkunç yanı da bu ya. Başka acıların yanında, örneğin ölüm karşısında, insan acısını içine gömer. Ama bunda harekete geçmek zorundasın dedi Dolly'nin ne düşündüğünü anlamış gibi. İçinde bulunduğu bu onur kırıcı durumdan kurtulması gerekir insanın. Üçlü bir yaşam sürdürülemez. Dolly başını eğerek, anlıyorum, çok iyi anlıyorum dedi. Kendisini evlilik yaşamındaki mutsuzlukları düşünerek sustu. Birden hızlı bir hareketle başını kaldırdı, ellerini yalvarırcasına birleştirdi. Ama bekleyin, siz Hristiyansınız, onu düşünün, onu bırakırsanız ne olur hali? Bunu düşündüm Darya Aleksandrovna, bunu iyice düşündüm dedi Alexey Aleksandrovich. 9. kaset, 2. yüzün sonu.